Ayrım 20. Sürü. Frank Schätzing. Sayfa 200. 24 Nisan. Vancouver Adası ve Clayoquot Koyu, Kanada. Anavak sabırsızca topukları üzerinde sallandı. Önce parmak uçlarına basıyordu, sonra topuklarına. Parmak ucu, topuk, parmak ucu, topuk. Sabahın erken saatleriydi ve gökyüzü parlak mavinin canlı tonlarıyla aydınlanmıştı. Sanki tatil broşürlerinden çıkma bir gün gibiydi. Tahta iskelenin solunda bir deniz uçağı bekliyordu. Beyaz gövdesi lagünün derin mavi suları üzerinde parlıyor, hatları çarpan dalgalarla değişiyordu. İlk olarak 50 yıl önce Kanada menşeli De Havilland şirketi tarafından üretilen efsanevi DHC-2 Beaver'lardan biriydi. Mühendisler hala daha iyi bir tasarımla çıkıp gelemedikleri için bu uçaklar halen kullanımdaydı. Beaver'lar her iki kutba da gitmişlerdi. Dayanıklı, güvenilir ve emniyetliydiler. Anavak'ın planı için kusursuzdu. Kırmızı beyaz istasyona baktı. Tofino havaalanı kasabanın arabayla birkaç dakika dışındaydı ve diğer havaalanlarına pek benzemezdi. Geleneksel bir av veya balıkçı kulübünü andırıyordu. Panoramik bir körfezin ucundaki, ardındaki zirvelerle sık ağaçlı tepelerin çevrilediği birkaç yatay kâgir bina. Gözleriyle lagünün etrafındaki uzun ağaçların tarafından gelen ana yolu taradı. Diğerleri her an gelebilirdi. Cep telefonundan gelen sesi dinledikçe kaşları çatıldı. Ama bu iki hafta önceydi dedi. Benden özellikle kendisiyle irtibatta olmamı isteyen Roberts'ın müsait olamadığı iki hafta. Sekreter ona beyefendinin çok meşgul bir adam olduğunu hatırlattı. Ben de öyleyim diye hırladı Anavak. Sakinleşerek daha dost canlısı bir sesle konuşmayı denedi. Bakın, batı kıyılarındaki durum zıvanadan çıkmak üzere. Buradaki sorunumuzla Inglewood'daki olay arasında açık benzerlikler bulunuyor. Eminim ki Bay Roberts da bana katılacaktır. Bir anlık duraklama oldu. Ne gibi benzerlikler? Balinalar tabii ki. Bunun açık olduğunu sanmıştım. Barrier Queen pervanesindeki hasardan muzdaripti. Elbette ama romarkörlere saldırılmıştı. Bir romarkör battı, eğer kastettiğiniz oysa dedi kadın kibarca ilgilenmeyerek. Kimse balinalarla ilgili bir şey demedi ama Bay Roberts'ı aradığınızı söylerim. Onun çıkarına olduğunu söyleyin. Sizi önümüzdeki birkaç hafta içinde arayacaktır. Hafta mı? Bay Roberts şehir dışında. Ne dolap dönüyor diye düşündü Anavak, tekrar denedi. Bay Roberts ayrıca bana Barrier Queen'in gövdesinde bulunan organik maddeden Nanaimo'daki laboratuvara daha fazla örnek göndereceğine dair söz vermişti. Şimdi lütfen bana bununla da ilgili bir şey bilmediğini söylemeyin. Oradaki istilayı gördüm. Hatta gövdeden bir avuç midye de aldım. Bay Roberts bana söylerdi. Laboratuvarın o örneklere ihtiyacı var. Bay Roberts dönüşünde konuyla ilgilenecektir. O zamana dek çok geç olacak. Boş verin, sonra tekrar ararım. Siniri bozulan Anavak telefonu ceketinin cebine tıkıştırdı. Shoemaker Land Cruiser'ının içinde giriş yolundan ön terminaldeki otoparka doğru geliyordu. Anavak ona doğru yollandı. Pek de dakik sayılmazsın öyle değil mi dedi huysuzca.
Tanrı aşkına Leon, 10 dakika geciktik.
Shoemaker arkasında Delaware ile ona doğru ilerledi. Arkalarından genç, sağlam yapılı, güneş gözlükleri olan ve başı tıraşlı bir siyahi adam geliyordu. Biraz rahatlı olur mu? Danny'yi beklememiz gerekti. Anavak ona gülümseyen diğer adamla el sıkıştı. Kanada ordusunda görevli bir keskin nişancıydı ve Anavak'ın hizmetine verilmişti. Silahını bir sanat şaheseri olan aşırı hassas arbaletini taşıyordu. ''Burası güzel bir adaymış.'' dedi ağır ağır. Konuşurken sakızını ağzında döndürüyordu. ''Bir şeyleri daha dikkatle korumak mı istiyorsunuz?''
''Sana söylemediler mi?'' diye sordu Anavak.
''Tabii söylediler. Yayımı alıp bazı balinaları vurmam gerekiyormuş. Gerçi biraz şaşırtıcıydı. Bunun yasal olduğunu hiç düşünmemiştim.''
''Değil, sana uçakta anlatırım. Haydi gidelim.''
''Bekle.'' diye Shoemaker bir gazete uzattı. ''Bunu gördün mü?''
Anavak manşeti okudu. ''Tofino'nun kahramanı mı?''
Grey Wolf'un kendini satmayı bildiği kesin. Röportaj boyunca pek de alçak gönüllü ama söylediklerine bak. Kusasın gelir.
Kanada vatandaşı olarak üzerime düşen görevi yaptım. Hepsi bu diye mırıldandı ana bak. Tabii ki ölebilirdik. Ama sorumsuzca yapılan balina seyrinin yol açtığı zararı telafi etmek için bir şeyler yapmam gerekiyordu. Örgütüm yıllardır balina seyri yapanların hayvanlar üzerinde yol açtığı tehlikeli stres ve bu stresin onların beklenmedik davranışlarına yol açmasıyla ilgili uyarılar yapıyor.
Tanrım, adam deliydi. Devam et.
Davy'nin balina istasyonu dürüst olmamakla itham edilemez ama tamamen dürüst de değillerdi. Para kazandıran bir turistik işi bir çevreci araştırma projesi kılığına sokmakla balina gözlemcileri filoları soyu tükenen tüyleri avlayan Japonlar kadar kötüler. Japonlar da eylemlerinin bilimsel yararlarından bahsediyor. Hatta 2002'de toptancılara bir nezaket gösterisi olarak 400 ton balina eti indirime girdi. DNA testleri etlerin kaynağının sözde bilimsel çalışmaları olduğunu ortaya çıkardı.
Anavak gazeteyi indirdi, piç kurusu.
Ama haklı öyle değil mi diye bilmek istedi Delaware.
Japonlar hakikaten de şu bilimsel çalışmalar hakkında atıp tutuyorlar. En azından ben öyle duydum.
Tabii haklı diye burnundan soludu Anavak. İşte bu yüzden bu kadar şeytanca. Bizi de onlarla bir tutmaya çalışıyor.
Bundan ne kazanmayı beklediğini Tanrı bilir dedi Shoemaker.
Sadece dikkat çekmeye çalışıyor.
Pekala, Delaware onları yatıştırır gibi ellerini açtı. Sanırım bir şekilde bir kahraman sayılır.
Anavak gözlerini ona dikti.
Haydi canım, gerçekten mi?
O olmasaydı insanlar ölecekti. Hoşuna gitmese de cesurdu ve...
Grey Wolf cesur değil diye hırladı Shoemaker. O herif ancak çıkarı varsa hareket eder. Ama bu sefer fena çuvalladı. Makah bundan hoşlanmayacak. Kendi kendini onların kan kardeşi ilan etmiş adamın balina avına karşı bu tutkulu konuşmasına teşekkür edeceklerini hiç sanmam. Değil mi Leon?
Anavak cevap vermedi. Danny sakızını ağzının içinde bir taraftan diğerine geçirdi.
Herkes hazır mı dedi.
O anda pilot onları uçağın açık kapısından içeri davet etti ve el salladı. Anavak bunun ne anlama geldiğini biliyordu. Ford irtibat sağlamıştı. Tam zamanıydı. Shoemaker'ın yorumuna cevap vermek yerine elini adamın omuzuna koydu.
İstasyona döndüğünde bana bir iyilik yapar mısın?
Tabii dedi adam. Bu aralar çok da yoğun olduğum söylenemez.
Son birkaç hafta içinde gazetelerde Barrier Queen ve yaptığı kaza ile ilgili bir şeyler çıkmış mı bir bakıver. Belki interneti ve televizyon kanallarını da bir kontrol edebilirsin.
Neden?
İçimde rapor edilmediğine dair bir his var.
Aha!
Ben pek bir şey duyduğumu hatırlamıyorum ya sen?
Shoemaker başını kaldırıp güneşe baktı.
Yok, sadece Asya'daki gemi kazaları ile ilgili bulanık birkaç şey. Ama bu ondan bahsedilmediği anlamına gelmez. Burada işler kızışalı beri gazete okumadım. Ama iyi bir nokta. Düşününce tüm bu kargaşa hakkında da fazla bir şey söylenmedi.
Aynen öyle dedi Anavak.
Uçak kalkarken Anavak Danny'ye döndü. Senin işin markayı balina yağının içine ateşlemek. Balinalar hiçbir şey hissetmeyecek. Bilim insanları yıllardır markaları balina derisine tutturmak için bir yöntem bulmaya çalışıyorlar. Ama çözüm Kiel'deki bir biyologdan geldi. Markalarla bir arbalet ve küçük okların ucuna sabitlenmiş zaman derinlik kaydedicileri. Okun ucu yağı deler ve balina aleti birkaç hafta boyunca taşır. Orada olduğunu fark etmez bile.
Danny ona baktı.
Kiel'den bir biyolog mu?
İşe yarayacağına inanmıyor musun?
Ah tabii yarar ama bence acıyıp acımadığını balinaya sormak gerekir.
Vay be, acayip doğru hesaplamanız gerek. Yağ tabakasından daha derine gitmeyeceğini nereden bileceksiniz?
Dartları denemek için domuz kullandılar ve uçların ne kadar derine işlediğini tam belirleyene dek test etmeye devam ettiler. Her şey bir hesap meselesi.
Hay ekmek çarpsın beni dedi Danny. Karanlık gözlüklerinin üzerinden kaşları göründü. Ya bir insanı ateş edersen ne olur diye lafa karıştı Delaware arkadaki koltuktan. Dart yarı yarıya mı girer?
Anavak ona bakmak için döndü.
Evet ama seni öldürmeye yetecek kadar derine girmiş olur. DHC-2 yana yattı. Lagün altlarında parıldıyordu. Bu elimizdeki tek uygun seçenekti dedi Anavak. Esas mesele belirgin bir süre boyunca balinayı takip edebilmemizi sağlamaktı. Arbalet metodu en güvenilir olanı gibi göründü. Marka kalp atışı, vücut ısısı, su ısısı, derinlik, hız ve diğer değişkenlerle ilgili bilgiyi kaydediyor. Asıl sorun kamerayı balinaya takmak.
''Neden onda da arbalet kullanmayalım?'' diye sordu Deni. ''Birçok dertten kurtulurdunuz.''
Kameranın hangi yöne bakar şekilde saplanacağını bilmenin olanağı yok. Her halükarda balinayı görmek isterim. Onu izleyebilmeyi isterim ve bu da ancak kamera üzerinde değil de bir açıda uzakta olursa mümkün olabilir.
''İşte bu nedenle Ura geliştiriyoruz.'' dedi Delaware. ''Japonya'da geliştirilen yeni nesil bir robot.''
Anavak dudaklarını büzdü. Konuşmasına bakılırsa Delaware sanki Ura'yı kendi icat etmişti.
Ne robotu diye etrafına bakındı Danny.
Getirmedik. Uçakla günden çıkmış dalgalara yakın uçuyordu. Vancouver adasının çevresinde sular genelde yatlar, zodyaklar ve kayaklarla dolu olurdu. Ama şu aralar kimseler ortalıkta dolanacak kadar cesur değildi. Uzakta birkaç şilep ve tanker geçti. Balinaların sorun yaratamayacağı kadar büyüklerdi. Kıyı suları tek bir dev gemi dışında tamamen terk edilmişti. Uçak girintili çıkıntılı sahilden uzaklaşıp dümdüz ona doğru ilerledi.
''Ura aşağıda, Whistler'da'' dedi Anavak. ''Öncelikle balinamızı bulup onu markalamalıyız. Ardından sıra robotun olacak.''
John Ford, Whistler'ın kış tarafında ayakta durmuş elini gözüne siper etmişti. DHC-2'nun hızla yaklaştığını gördü. Birkaç dakika sonra uçak geminin üzerinden aşarak zarif bir dönüş yaptı. Telsizini ağzına götürerek güvenli bir frekanstan Anavak'a seslendi. Kanallardan bir bölümü bilimsel ve askeri amaçlar için ayrılmıştı.
''Leon, her şey yolunda mı?''
''Seni duyuyorum John, onları gördün mü?''
''Kuzeybatıya doğru. Geminden 200 metre kadar uzakta. 5 dakika önce görüşümüze girdiler ama uzak duruyorlar. 8 ya da 10 tane. 2 tanesini tanıdık. Biri Lady Wexham'a yapılan saldırıya karışmıştı. Diğeri ise geçen hafta Ukuelet'te bir troll teknesini batırdı.''
''Saldırmayı denediler mi?''
''Onlar için fazla büyüğüz.''
''Grup olarak nasıl davranıyorlar?''
''Agresyon belirtileri yok.''
''İyi, muhtemelen büyük bir çete ama biz tanıdıklara odaklanalım.''
Ford DHC-2 uzakta kaybolur ardından dönüp geri uçarken izledi. Bakışları Whistler'ın köprüsüne kaydı. Derin deniz kurtarma gemisi 63 metre uzunluğunda 15 metre genişliğindeydi ve Vancouver'daki bir özel şirkete aitti. 160 tonluk çekme gücüyle dünyanın en güçlü römorkörlerinden biriydi ve bir balinanın tehdidine dönüp bakmayacak kadar ağırdı. Ford üzerine atılan bir balinanın gemiyi sallayacağını ama kıpırdatamayacağını düşünüyordu. Yine de huzursuzdu. Önceleri balinalar yüzen her şeye saldırıyorlardı ama artık neye zarar verip neye veremeyeceklerini biliyor gibiydiler. Gemilere orkalar, griler ve kamburlar kadar çatal kuyruk ve ispermeçet balinaları tarafından da saldırılıyordu. Ve teknikte gözle görünür bir berraklaşma vardı. Ford, römorköre saldırmayacaklarına emindi ve aslında onu rahatsız eden de buydu. Balinaların kuduz benzeri bir hastalıktan muzdarip olduğu fikri, hedeflerini seçerken gösterdikleri yeteneğin gelişmesiyle uyuşmuyordu. Davranışlarında zeka vardı ve onların robota nasıl tepki vereceklerinden emin değildi. Telsizle köprüyü aradı ve ''Başlıyoruz.'' dedi. DHC-2 üstlerinde daire çizdi. Kamera çekimindeki saldırganlardan bazılarını tanımladıklarından beri aktif olarak balinaları aramaya başlamışlardı. Römorkör 3 gündür bir aşağı bir yukarı kıyı boyunca dolanıyordu ve sonunda bu sabah şansları yaver gitmişti. Birkaç gri'nin ortasında fotoğraflarda gördükleri kuyrukları seçmişlerdi. Ford o an için gerçekleri öğrenebileceklerine pek ihtimal vermiyordu. Bilim insanlarının saldırganlık karşıtı politikalarından hoşlanmayan balıkçı sendikaları ve armatör şirketlerden gelen ve militan dozu gittikçe artan telefonları düşündüğünde titredi. Askeri harekat istiyorlardı. Birkaç ölü balina sürülere neyin ne olduğunu öğretir ve balinaları insanlardan uzak duracak kadar korkuturdu. Plan safça olduğu kadar tehlikeliydi de ama birçok taraftar bulmuştu. Balinalarda çevrecilerin ve bilim insanlarının onların adına zar zor topladıkları sempatiyi, oynadıkları kumara kaptırmakta çok başarılı iş çıkarıyorlardı doğrusu. Şu anda acil durum komitesi hala balinaları öldürmenin bir işe yaramayacağını, çünkü davranışlarına neyin sebep olduğunun bilinmediğini anlatmaya çabalıyordu. Tek seçenek semptomlarla mücadele etmekti ya da en azından onlar öyle söylüyordu. Ford hükümetin uzun vadede ne planladığını bilmiyordu. Her halükarda balıkçıların ve kaçak avcıların meseleyi kendi kendilerine çözmeye kalkacaklarına dair emareler vardı. Kimse soruna bir çözüm üretemiyor ama herkes bir diğerinin yanlış düşündüğüne inanıyordu. Başı bozuklar için kusursuz bir ortamdı. Ford Pruva'daki robota baktı. Neler yapabileceğini merak ediyordu. Robotu Japonya'dan şaşırtıcı bir hızla ve neredeyse hiç kısıtlama olmadan temin etmişlerdi. Teknolojisi henüz birkaç yıllıktı. Balin avı için değil, araştırma için geliştirilmişti. Ama buna inanan pek az kişi çıkmıştı. Batılı çevreciler 3 metre uzunluğundaki sensörler hassas kameralarla çevrelenmiş silindirik cihazı balina avı üzerindeki kısıtlamalar azaldığında balina sürülerini toptan öldürmek için tasarlanmış şeytani bir araç gibi karşılamışlardı. URA, Japon Kerema adaları çevresinde kambur balinaları izlediğinde Vancouver adasında yapılan Uluslararası Deniz Memelileri Sempozyumunda takdir kazanmıştı. Ama güvensizlik geçmemişti. Japonya'nın 1968 balina avlamalarına bir son vermek için daha fakir ülkelerin düzenli desteğini istediği bir sır değildi. Hükümlerini yasal diplomasi olarak niteliyordu. Ve bu arada da robotun mucidi Tamaka Ura, sualtı robotu ve uygulama laboratuvarı ile ekibinin dahil olduğu Tokyo Üniversitesi de deste deste fon yağdırıyordu. ''Belki bugün anlamlı bir şeyler yaparsın.'' dedi Ford yumuşak bir sesle robota. ''İtibarını kurtar.'' Bu süre sonra bir grup gri dalgaların arasında oynaşarak birbiri ardına yüzeye çıkarak belirdi. Telsizden gözcünün sesi duyuldu. ''Arka sağ tarafa bak, bu Lucy.'' Ford döndü ve Arduvaz çatal kuyruğu denizde kaybolmadan görmek için tam zamanında dürbününü kaldırdı. Lucy tanıdıkları iki balinadan biriydi. Gri balinaların iyi bir örneği. Tam 14 metre uzunluğundaydı ve kendini dosdoğru Lady Wexham'a fırlatmıştı. Bildiği kadarıyla teknenin ince saç gövdesini ikiye ayıran o olabilirdi. ''Kimlik onaylandı.'' dedi Ford. ''Leon.'' Güneşe bir baktı ve uçağın kuyrukların görüldüğü noktaya alçaldığını gördü. ''Eh, sanırım hepsi bu.'' dedi kendi kendine. ''İyi avlar.'' Gözlem yerlerinden suyun birkaç yüz metre üzerinden devasa gemi bile oyuncak gibi görünüyordu. Ama ona kıyasla balinalar büyüyor gibiydi. Anavak bir grup gri'nin suyun hemen altında yüzdüğünü gördü. Huzur içinde ve zevkle hareket ediyorlardı. Yansıyarak kırılan gün ışığı muazzam sırtlarına vuruyordu. Her balinanın tam uzunluğu suyun üzerinden görünebiliyordu. Whistler'ın çeyreği kadardılar ama yine de garip bir şekilde büyük görünüyorlardı. ''Daha da yaklaşmamız gerek.'' dedi. DHC-2 alçaldı. Sürünün üzerinden uçarak Lucy ve diğerinin suya aldığı noktaya ilerlediler. Anavak Lucy'nin aşağı yiyecek aramaya dalmamış olması için dua ediyordu. Çünkü bu uzun bir bekleme demek olurdu. Biraz şansları varsa buradaki su onun için fazla derin olmalıydı. Kamburlar gibi grilerin de kendi avlanma teknikleri vardı. Deniz yatağına dalar, tortunun içini tarayıp dönerek dibe inen küçük kabuklular, plankton ve en sevdikleri yiyecek olan boru solucan gibi organizmaları çekerlerdi. Vancouver kıyılarındaki deniz yatağı onların avlanma şölenleri yüzünden karma karışıktı. Ama dev griler tek başlarına daha derin sulara giderdi. ''Pekala ekip, rüzgara hazırlanın.'' dedi pilot. ''Danny, hazır mısın?''
Nişancı onlara sırıtıp kapıyı açtı ve iyice itti. Kabine bir soğuk dalgası doldu ve saçlarının arasından geçti. Delaware arkaya eğilerek Danny'ye arbaletini verdi.
''Çok fazla zamanın olmayacak.'' diye bağırdı anavak rüzgar ve motorların homurtusunun arasından. ''Lucy yüzeye çıkar çıkmaz markayı sabitlemek için birkaç saniye olacak.''
''Hoş değil.'' dedi Danny. Arbaletini sağ eline alarak kanadın bağlantısında oturana kadar koltuğunu itti. ''Beni iyice yakına ve güzel bir yere götürmeniz gerekecek.''
Delaware başını salladı. ''İzleyemeyeceğim.''
''Neden?'' diye sordu anavak.
''İşe yaramayacak. Sonunda Danny suya düşecek, biliyorum.''
''Sen dert etme.'' diye güldü pilot. ''Bu herifler her şeyi yapabilir.''
Uçak ileri atılıp suya yaklaştı. Whistler'ın köprüsüyle aynı seviyeye geldi. Bir anda Lucy'nin göründüğü noktanın üzerinden geçtiler. Hiçbir şey yoktu.
''Daire çiz.'' diye bağırdı anavak ve küçük olsun. ''Lucy dalış yerinin epey yakınlarında yüzeye çıkacaktır.''
DHC-2 sertçe sallandı. Aniden deniz onlara doğru yükseldi. Danny bağlantı noktasında bir maymun gibi dengeli, bir eli kapı pervazında, diğeri arbaletinde ateş etmeye hazırdı. Aşağıdaki suda dalgaların arasından bir balinanın silüeti belirdi. Sonra parlak gri bir kambur yüzeye çıktı.
''Evet!'' diye bağırdı Danny.
''Leon!'' diyen Ford'un sesi telsizden yükseldi. ''Yanlış balina! Lucy önümüzde sancak tarafında.''
''Siktir!'' diye mırıldandı anavak. Yanlış hesap yapmıştı. Görünen o ki Lucy oyun oynamak istemiyordu. ''Ateş etme Danny.'' Uçak daireler çizmeyi bırakarak daha da alçaldı. Altlarında dalgalar çırpınıyordu. Romorkörün kıç tarafına yaklaşıyorlardı. Bir an sanki dümdüz Whistler'ın köprüsüne uçacaklarmış gibi göründü. Ama pilot rotalarını ayarladı ve hantal geminin yanından geçtiler. Biraz ileride Lucy kuyruğunu göstererek yeniden daldı. O anda anavak Lucy'nin kuyruğundaki benzersiz çizgileri tanıdı. ''Yavaşla.'' dedi. Pilot hız kesti ama hala çok hızlı gidiyorlardı. ''Bir chopper almalıydık.'' diye düşündü anavak. Şimdi hedeflerini geçip gideceklerdi. Balinanın kaybolmadığını umarak geri dönmeleri gerekecekti. Ama Lucy'nin muazzam gövdesi gün ışığına çıktı. ''Dön ve alçal.'' Pilot başını salladı ve ''Aman üzerime kusmayın.'' dedi. Uçak aniden sallandı. Açık kapıdan içeri dikine bir su parıltısı belirdi. Dehşet verici derecede yakındı. Delaware çığlık attı ama Danny tezahürat yaparak arbaletini salladı. Anavak her şeyi yavaş çekimde görüyordu. Bir uçağın böylesine kanat ucu dayanak noktası gibi kullanılarak bir pergel gibi döndürülebileceğini hayal bile etmemişti. Uçak kusursuz bir daire çizerken yine aniden sallandı ve sonunda düzeldiler. Motor kükrerken onlara doğru gelen Whistler'a doğru dümdüz balinaya yöneldiler. Ford nefesi kesilerek uçağın çılgın manevrasını seyretti. İniş takımları neredeyse suya değiyordu. Hayal meyal Tofino Hava Yolları pilotlarından birinin Kanada Hava Kuvvetleri'nde çalışmak istediğini hatırlıyordu. Şimdi hangi pilot olduğu meydana çıkmıştı. Ura'nın silindir biçimi Whistler'ın prova vincinden parmaklıkların diğer yanına sallanıyordu. Nişancı markayı takar takmaz indirilmeye hazırdı. Balina'nın gri sırtı açık bir biçimde görülüyordu. Nişancı markayı fırlattı. Hayvan ve uçak birbirlerine doğru hızlandılar. Ford Danny'nin kanadın altında çömeldiğini gördü ve tek atışın işi görmesi için dua etti. Lucy'nin kamburu dalgaların arasından yükseldi. Danny arbaletini kaldırdı, tek gözünü kapadı ve parmağını sıktı. İyice odaklanıp tetiği çekti. Markalanmış dartın arbaletten saatte 250 kilometre hızla fırlatılırken çıkardığı yumuşak fısıltıyı ve kulağının yanından vızıldayarak geçişini duyan bir tek oydu. Bir saniyeden az süre sonra metal ok balina yağına gömüldü ve balinaya takıldı. Lucy sırtını kıvırdı ve daldı. ''Başardık!'' diye seslendi anavak telsizden.
Ford işaret verdi, vinç robotu bıraktı ve robot şapırtıyla suya indi. Suya değdiğinde bir sensör tetiklendi ve elektrikli motor çalışmaya başladı. Derine inerek balinanın peşine takıldı. Saniyeler içinde gözden kaybolmuştu. Ford yumruklarıyla havayı dövdü.
Evet.
DHC-2 Whistler'ın üzerinde gümbürdedi. Kapının oradan Danny arbaletini kaldırdı ve zaferle uludu.
Başardık.
İyi iş.
Tek atış ve
tanrım gördün mü inanılmaz.
Uçağın içinde herkes aynı anda konuşuyordu. Danny kendini kabinin içine çekmeye davrandı ve ana vaklı uzanarak ona yardım etti. Sonra bir şey suda parladı. Bir gri balina havaya sıçradı. Devasa gövde onlara doğru atıldı. Tam uçuş rotalarının önündeydi.
''Yüksel!'' diye çığlık attı ana vak.
Motorlar itiraz eden bir çığlık kopardı ve Danny uçak yukarı kalkarken sırt üstü düştü. Ana bak bir an yaralarla kaplı bir kafayı, bir gözü ve ağzı gördü. Güçlü bir patlama kabini sarstı. Danny'nin biraz önce oturduğu sağ kanadın yerini harabe haline gelmiş bir bağlantı yeri aldı. Delaware çığlık attı, pilot çığlık atıyordu, ana bak çığlık attı, deniz hızla üstlerine geldi. Bir şey yüzüne çarptı, buz gibi soğuk. Kulaklarında bir çınlama vardı, parçalara ayrılan metalin tiz gıcırtısı, serpintiler, koyu yeşil, sonra hiçbir şey. 50 metre aşağıda üzerine sabitlenmiş bilgisayar Ura'nın silindir gövdesini sabitledi. Robot en yakındaki balinayı izlemeye başladı. Çok da uzakta olmayan bir noktada karanlığın içinden görünen diğerleri de görüntüye girdi. Ura'nın robotik gözü onları da bir kenara not etti ama bilgisayar görsel veri ile ilgilenmiyordu. Diğer görevleri öncelikliydi. Ura'nın optik sensörleri etkileyiciydi ama asıl gücü ses kapasitesindeydi. İşte bu mucidinin dahiyane bir zeka pırıltısı gösterdiği noktaydı. Robotun akustik teknolojisi onun bir balinayı nereye giderse gitsin izini kaybetmeden 10-12 saat boyunca izleyebilmesini sağlıyordu. Ura'nın hidrofonları, 4 hassas sualtı mikrofonu sadece balina şarkılarını yakalamıyor, üstelik kaynağını da bulabiliyordu. Hidrofonlar robotun kasasındaki aralıklara yerleştirilmişti. Böylece bir balina çok tiz ıslığını çaldığında sesi ardışık olarak alabiliyorlardı. Hiçbir insanın kulağı minik zaman kaymalarını, sesteki çıkış ve inişleri ayıramazdı. Bunu ancak bir bilgisayar yapabilirdi. Orada bilgisayar sanal bir evren yaratarak ses kaynaklarına koordinatlar atadı. Aşama aşama dijital dünya balinaların konumlandırma verileriyle doldu. Koordinatlar hayvanlar hareket ettikçe değişiyordu. Artık bilgisayar sürünün sanal bir kopyasını çıkarmıştı. Lucy de derinliklere doğru kaybolurken sesler çıkarıyordu. Bilgisayarın hafızasında balinalar ve çeşitli balık türleri tarafından çıkarılan değişik seslerin kapsamlı bir bilgisi vardı. Aynı şekilde bireysel olarak hayvanların çağrılarına ilişkin veriler de. Ura Lucy'yi elektronik kataloğunda taradı ama bulamadı. Onun koordinatlarından gelen sesler için otomatik olarak yeni bir klasör açtı ve onun seslerini diğer koordinat gruplarıyla karşılaştırarak çevresindeki tüm hayvanları gri balina olarak kategorize etti ve yaklaşmak için iki not hızlandı. Balinaların yerini tespit edip balinaları tanımlayan robot optik analizine başladı ki bu da akustik tanı gibi ilerledi. Kuyruk şekilleri ve desenleri gibi sırt ve yan yüzgeçleri ile diğer tanımlayıcı özellikler de hafızasına kaydoldu. Bu sefer bilgisayarın şansı yaver gitmişti. Elektronik göz önünde suda hareket eden kuyrukları taramış ve bu kuyruklardan birini Lucy'nin kuyruğu olarak belirlemişti. Ura saldırılara karışan balinalarla ilgili çok kapsamlı bir bilgiyle donatılarak programlanmıştı. Şimdi hangi hayvanın ilgi odağı olması gerektiğini biliyordu ve rotasını birkaç derece değiştirdi. Balina şarkısı hayvanların 100 deniz mili uzaklıkta bile birbirleriyle iletişim içinde olmalarını sağlıyordu. Ses dalgaları suda havada olduğundan 5 kat hızlı ilerlerdi. Lucy istediği yöne istediği hızda yüzebilirdi ama artık robot onu asla kaybetmeyecekti.
20. ayrımın sonu, sayfa 210.